yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 13. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümde İbrahim Mısır ülkesinden geri dönecek. İbrahim'in kardeşi oğlu Lut onunla birlikte Mısır'a kadar gitmişti. Şimdi bunlar birlikte geri dönecekler ve Rabbin vaat etmiş olduğu ülkeye yeniden girecekler. Aynı zamanda bu bölümde İbrahim'in çobanları ile Lut'un çobanları arasında bir sürtüşme çıkacak ve bu iki kişi birbirinden kardeşçe ayrılacaktır. Lut, Sodom kentine gidecek ve bu olaydan sonra Rab üçüncü kez İbrahim peygambere görünecektir. İbrahim, Rabbin isteği dışında Mısır ülkesinde bulunduğu süre Rab ona ne göründü ne de konuştu. Neden? İbrahim itaatsizlik etti de ondan. Günah değerli dostum bizi Tanrı'nın yakınlığından ayırır. Kurtuluşumuzu yitirmeyiz. Gerçek anlamda İsa Mesih'e iman eden bir kimse kurtuluşunu yitirmez. Ama kurtuluş sevincini yitirir. Evet, kurtuluşumuzu yitirmiyoruz. Tıpkı İbrahim'de olduğu gibi ama ilişkiyi, beraberliği bozarız. Tanrı ile ilişkiyi bozduğumuzda sevincimizi, barışımızı yitiririz. Ama Tanrı'ya döndüğümüzde yeniden barış başlar. 1 Yuhanna 1.7-9'da dendiği gibi. O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Ve oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır. Öyle ki günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır. Bundan başka değerli dostum, Rab İbrahim'i tümüyle kendisine ayırmak istiyordu. Kardeşi oğlu Lut'un ayrılması İbrahim için yeni bir başlangıç olacaktır. Yaratılış 13:1-3 ayetlerinde şöyle diyor. Avram, karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır'dan ayrılıp Negev'e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi. Avram çok zengindi. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı. Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne göçerek Beyt El'e kadar gitti. Beyt El'le Ay kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı. İbrahim artık çok zengindir. Beyt El bugünkü Yeruşalim kentinin kuzeyindedir. İbrahim nereye gideceğini çok iyi biliyordu. Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rab'be yakardı diyor Yaratılış 13 ayet 4'te. Burada imanlı hayatının çok güzel bir örneğini görüyoruz. İbrahim peygamber günah işledi, düştü ama düştüğü zaman düştüğü yerde kalmıyor. Hemen kalkıp iman yaşamına devam ediyor. Gerçek imanlı bunu kendisine örnek almalı. Hatalarımız olduğunda, günah işlediğimizde, Rab'den uzaklaştığımızda Rab'be dönmemizi en çok bekleyen Rabbin kendisidir. Zaten Rab'be dönmeyene kadar rahat da edemeyiz. Kurtuluş sevincimizi yitiririz. Yüreğimizde o esenlik, o barış olmaz. İbrahim'in Rab'be yakarmak için kurduğu sunak hala oradaydı. Hala Rab'be dönmek için kapı açıktı. Rab'bin huzuruna her zaman iman yoluyla girilir. Günah işliyoruz ve bunu gördüğümüzde Rab'be gidiyoruz ve ondan af diliyoruz. Bunu yaptığımızda kardeşim, Rab'bin bizi bağışladığına inanıyoruz. Çünkü onun sözü, yani Tanrı'nın sözü böyle diyor. Biz iman ile bu söze güvenerek geliyoruz. Avram'la birlikte göçen Lut'un da davarları, sığırları, çadırları vardı diyor Yaratılış 13:5'te. Malların çoğalması onlar için bazı sorunlar yaratacaktır. Lut amcası İbrahim sayesinde zengin olmuştu ama malları öyle çoktu ki toprak birlikte yaşamalarını el vermedi. Yan yana yaşayamadılar. Avram'ın çobanlarıyla Lüt'ün çobanları arasında kavga çıktı. O günlerde Kenanlılarla Perizliler de orada yaşıyorlardı diyor Yaratılış 13:6-7 ayetlerde. İbrahim'in Mısır'dan getirdiği ve başına belalar açacak olan iki şey vardı. Birincisi Mısır'da edindiği mallar, zenginliklerdi. İkincisi de Hacer adında bir cariyeydi. Az önce okuduğumuz ayetlerde İbrahim'in Mısır'dan bir cariye getirdiği yazılmıyor ama daha sonra Hacer adında Mısırlı cariye ile karşılaşacağız. Şimdi İbrahim'in ilk baş belası ortaya çıkıyor. Büyük malı, sürüleri oldukları için kardeşi oğlu Lüt'ün çobanları ile İbrahim'in çobanları arasında kavga çıktı. İbrahim bize insan ilişkileri konusunda bir ders verecektir. Burada birden o günlerde Kenanlılarla Perizliler de orada yaşıyorlardı diye sanki bir dipnot eklenmişti. Neden? Tam olarak bilmiyorum. Şöyle bir ortamı düşünebiliriz. İbrahim ile kardeşi oğlu Lut yabancı bir ülkeye geliyorlar. Orada diri Tanrı'ya bir sunak kuruyorlar. Ondan sonra aralarında kavga çıkıyor. Bu durum yerlilerin görüşünde nasıl bir olay olarak yorumlanacak? Bakın bu yabancılar önce diri Tanrı'dan söz ederler. Onun için sunaklar kurarlar. Ama kendileri aralarında anlaşamıyorlar demeyecekler mi? Aynı aileden iki kişinin bu şekilde kavga etmesi iyi bir tanıklık olamazdı. Evet, görüş ayrılıkları olacaktır. Sorunlar olacaktır ama tüm bunlar içinde Rabbin sevgisi gösterilmelidir. Bu olayda kimin haklı olduğu yazılmıyor. Çünkü daha sonra öğreneceğimiz ders kimin haklı olduğu değil, insan ilişkilerinde neyin önemli olduğudur. Bazen maddi şeylere o kadar çok önem veriyoruz ki bunlar yüzünden insanlığımızı harcarız. Bir kişi bize karşı suç işlemiş olsa bile bizim o kişiyi bağışlamamız gerekir değerli dostum. Bağışlama ve bağışlanma birbirinden ayrılamayan, her zaman el ele giden ama yine de insanın en zor uygulayabildiği bir şeydir. İbrahim ile Lut'un durumunda sanımca Lut İbrahim'e karşı haksızca davrandı. İbrahim ne yaptı? Hemen hakkını aradı mı? Lut'a kızdı mı? Hayır. Tam tersine Tanrı sözü kutsal kitap şöyle diyor. Avram Lut'a biz akrabayız dedi. Bu yüzden aramızda da çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın. Bütün topraklar senin önünde. Gel ayrılalım. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Yaratılış 13, 8 ve 9. ayetler. Burada İbrahim'in göstermiş olduğu mertlik harikadır. Bu adam zengindi ama gözü malda değildi. Kardeşi oğlundan daha yaşlıydı. Ve önce kendisi seçebilirdi bir büyük olarak. Ama hakkını aramadı. Bu adam iman ile her şeyi terk edip Rabbin sözüne itaat etmişti. Şimdi iman ile yeniden her şeyi sıfırlamayı göze alıyordu. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen ben de sola gideceğim diye öneride bulunabildiğine göre gerçekten üstün bir kişiydi. Kendi hakkını aramamak. Ne oranda bunu uygulayabiliyoruz değerli dostum? Böyle bir durumla karşılaşırsak hangi sistemi kullanacağız? Tek yol Rab'be yakın yaşamaktır. Bu da onun sözüyle olanaklıdır. Yani biz Rab'be, Rabbin sözünü okuyarak, ona itaat ederek yakın yaşayabiliriz. Lut çevresine baktı diyor Yaratılış 13:10'da. Ürdün ovasının tümü Rabbin bahçesi gibiydi. Suara doğru giderken Mısır toprakları gibi. Her yerde bol su vardı. Rab Sodom ve Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi. Ürdün Ovası zamanında çok güzel ve verimli bir yerdi. Ürdün ırmağı Hermon Dağı'ndan başlayıp Ölü Deniz'e akar. Ürdün Vadisi ise yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda bir yerdir. Galile Denizi diye bilinen gölden başlayıp Ölü Deniz'e kadar uzanır. Bu vadide Ürdün ırmağı o kadar dolambaçlı yollardan akar ki vadinin 70 kilometrelik uzunluğu içerisinde Ürdün ırmağı yaklaşık 100 kilometre uzunluğuna ulaşır. Vadinin ne güzel şekilde sulandırıldığını tahmin edebilirsiniz. İşte Lut bir seçim ile karşılaşınca bu bölgeyi seçti. Lut kendine Ürdün Ovası'nın tümünü seçti ve doğuya doğru göçtü. Birbirlerinden ayrıldılar. Avram Kenan topraklarında kaldı. Lut ovadaki kentlerin arasına yerleşti. Sodom'a yakın bir yere çadır kurdu. Yaratılış 13, 11 ve 12. ayetler. Burada değerli dostum dünya gözüyle seçilen bir yer var. İbrahim iman ile yürüyen birisiydi. Kardeşi oğlu Lut ise evet iyi bir insandı ama dünya gözüyle ölçüp tartardı. İncil'den İbraniler 11.1'de iman nedir diye soruyor. İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır der. Lut iman gözüyle seçmedi. Daha sonra bu yanlış seçiminden dolayı başı derde girecektir. Ve amcası İbrahim'in yardımına ihtiyacı olacaktır. Lut kendi keyfine göre seçim yaptı. Kendi kendini hoşnut etmek için Ürdün Vadisi'ni seçti. Çünkü ilk bakışta orası çok iyi ve verimli gözüküyordu. Lut'un seçim yaparken oturup da dua ettiğini, Rab'be sorduğunu, hatta amcası İbrahim'in bile düşüncesini almadığını görüyoruz. Hemen kendi çıkarını düşündü. Hatta belki de içinden kendisini kutluyordu. Kim bilir, belki de İbrahim'in neden böyle akılsızca hareket ettiğini düşündü. Of be, amcamı kazıkladım diye düşündü belki de. Böylece dünya gözüyle iyi gözükeni seçmesi Lut'un her şeyini yitirmesine neden olacaktır. Sadece maddi şeyleri yitirmeyecekti. Ahlaksal yönden de her şeyini yitirecekti. Biz de değerli dostum, imanlılar olarak kendi hayatımızda önemli seçimler yapma zorunda kaldığımız zaman kimi hoşnut etme çabasındayız? Kendi keyfimize göre mi seçeriz yoksa bize en iyi şeyleri verebilecek olan Rabbin isteğine göre mi? Lut seçimini yaptıktan sonra İbrahim'den ayrıldı ve Sodom kenti yakınlarında çadırını kurdu. Şu ana kadar Sodom kentinin nasıl bir yer olduğu açıklanmadı ama 13. ayette şöyle der. Sodom halkı çok kötüydü, Rab'be karşı büyük günah işliyordu. Sodom kenti bugün Filistin'de bulunmuyor ancak kalıntıları vardır. Yine bu bölümde daha sonra göreceğimiz gibi Sodom kenti Ürdün Vadisi'nde sayılan 5 kentten biridir. 5 kentin tam coğrafi yerleri bilinmiyor. Sidim Vadisi'nde bir yerde oldukları Yaratılış kitabında belirtiliyor. Tahminlere göre bu yöre Ölü Deniz'in güneyinde göle yakın bir yerdeymiş. Yalnız Sodom kenti değil aynı zamanda Gomorra kenti de içinde yapılan kötülükleriyle her tarafa ün salmıştı. Daha sonra bu kentlerde neler olacağını öğreneceğiz. Evet, Lut iyiyi seçiyorum derken kötüyü seçmişti. Elini yılan deliğine sokmuştu. Lut Avram'dan ayrıldıktan sonra Rab Avram'a bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak dedi. 14. ayet. Burada Rab İbrahim'e 3. kez konuşuyor. Ne zaman konuştu? Lut ayrıldıktan sonra. Rab İbrahim'in önemli adımlar atmasını istiyordu ve kardeşi oğlu Lut bu adımların atılmasını engel yaratıyordu. Yanlış anlamayın. Lut kötü bir insan değildi. Hatta kutsal söz Lut'a ilişkin yazarken Lut'u doğru kişi olarak belirtir. Hayır, Lut kötü değildi ama dünyasal istekler yüzünden ruhsal düzeye çıkamıyordu. Bizim uğraştığımız, ağırlık verdiğimiz etkenler, durumlar bizim yönümüzü, düşüncelerimizi ve zamanımızı, vaktimizi o yöne doğru çeker. Hayatımızda ağırlık verdiğimiz ruhsallıksa, öncelik verdiğimiz ruhsallıksa o yönümüz ağır basmaya başlayacaktır. Ağırlık verdiğimiz, öncelik verdiğimiz dünyasal, maddesel şeylerse o yönümüz ağırlık kazanacaktır. Lut'un hayatında da bunu açıkça görüyoruz. Doğru bir insandır ama yüzeyseldir. Ruhsal değerler açısından pek ilerlediği yok. Bu nedenle de bir yerde İbrahim'e engel oluyordu. Belki de İbrahim'i etkiliyordu. İbrahim'i ruhsal değerleri düşünmekten alıkoyuyordu. İbrahim'den ayrılması Lut'un zararına ama İbrahim'in yararına oldu. Lut İbrahim'den ayrılınca Rab İbrahim'e konuşup şöyle dedi. Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse senin soyunu da sayabilecek. Yaratılış 13-15-16 ayetler arası. Tanrı'nın bu adam için ne yaptığına dikkat edin. Toprağın tozu kadar sözü Tanrı'nın ona vereceği soyunun ne kadar çok olacağını belirtiyor. İbrahim'in soyunun kocaman bir ulus olacağını ikinci kez söylüyor ki öyle de oldu. Şimdi Rab vaadini İbrahim'e somut şekilde göstermek için sözüne devam edip şöyle diyor 17. ayette. Kalk, sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş. Öyleyse kalk, alacağın toprakları ölç, bak, beğen. Yerinde oturan bir iman olmaz. İnşallah ile de iman olmaz. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır diyor İbraniler 11.1'de. İman, umut edilenlere güvenmektir. Yunanca'da güvenmek anlamına gelen sözcük hypostasis'tir. Bu hipotez ya da teorinin tam karşıtı olan bilimsel bir terimdir. Gerçekten üzerine kurulu bir şeydir. Kimyada bir deneyim yaptıktan sonra deney tüpünün dibine çöken kimyasal maddedir. Dr. Robertson adında bir imanlı burada güvence olarak tercüme edilen sözcüğü tapu olarak tercüme eder. Tapu nedir? Güvence nedir? Tanrı sözüdür. Eğer imanımız Tanrı sözüne dayanmıyorsa bu kutsal kitaba uygun bir iman değildir. İmanın Tanrı'nın söylediklerine dayanması gerekir. Gerçekte Tanrı'ya inanmak anlamına gelir. Soru Tanrı'ya inanıp inanmadığımızdır. İnsanları Tanrı sözünden uzak tutan şey günahtır. Tanrı'ya yaklaşmanızı engelleyen şey yaşamınızdaki günahlardır. İnanması gereken yürektir. İnsan yürekten iman etmekle aklanır. Günahımızdan vazgeçmeye razı olduğumuzda kutsal ruh Tanrı sözünü bizim için gerçek kılacaktır. Evet, iman Tanrı sözüne dayanır değerli dostum. İbraniler 10:39'da biz geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız demesinin nedeni budur. Gidilecek sadece iki yol vardır. Ya geriye ya da ileriye gidiyoruz. Canlı olan bir şey aynı yerde kalamaz. Ormanda gerileme ve bozulma gerçekleştiği gibi büyüme ve gelişme de vardır. Orada canlı olan hiçbir şey olduğu yerde durmaz, duramaz. İman, görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İmanın, umut edilen şeylere güvenmek olduğunu görmüştük. Bu bilimseldir. Burada kullanılan ikinci sözcük emin olmaktır. Yunanca'da bu sözcük elekhos'tur. Birisini suçlu çıkartmakta kabul edilen, kanıt anlamına gelen yasal bir sözcüktür. İman, karanlıkta bir atlayış değildir. İman, ummak değildir. İman, güvenmek, emin olmaktır. Bilimsel bir kafa için madde, yasal bir kafa için kanıttır. Gerçekten inanmak isterseniz, inanırsınız. Bir sürü aptalca şeye inanabiliriz. Ama Tanrı bunu yapmamızı istemiyor. İmanımızın Tanrı sözüne dayanmasını istiyor. Tanrı İbrahim'e kalk diyor. İbrahim, Rabbin dediğini yaptı. Rabbin vereceği toprakları boydan boya dolaştı. Rab dedi ve Rab dediği için bunu alacağına iman ederek bundan emin olarak eyleme geçti. 18. ayette şöyle diyor Yaratılış 13. bölümün. Avram çadırını söktü, gidip Hebron'daki Mamre meşeliğine yerleşti. Orada Rab'be bir sunak yaptı. İşte eski antlaşma döneminin ünlü sunak yapıcısı. İbrahim kendisi çadırlarda yaşadı ve yerleşebilmesi için kendisine taştan ya da tuğladan bina yapmadı ama Rab için taştan sunaklar yaptı. İbrahim biliyordu ki tek kalıcı Rabbin kendisidir. Buna tanıklık olarak kendi geçiciliğini, çadırlarda yaşamakla belirtti. Resul Pavlus Korintos'taki imamlara yazarken bu aynı düşünceyi dile getirip şöyle dedi: "Bizi bir çadır gibi içinde barındıran bu yersel evimiz yıkılacak olursa, Tanrı'dan sağlanan bir yapımız, elle kurulmamış, göklerde sonu olmayan bir evimiz bulunduğunu biliyoruz." 2. Korintoslar 5:1. Elçi Pavlus'un burada söylediklerine iyice dikkat edin. "Biliyoruz ki," diyor, "umuyoruz ya da inşallah ya da hatta bekliyoruz değil, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır, yani bedenimiz yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza kadar kalacak evimiz vardır," diyor. "Biliyoruz," diyor. Bu olumlu bir bilmektir. Biliyor çünkü Tanrı'nın ruhu bunu onun içine gerçek kılmıştır. Dostum, göklerde sonsuz olan bir evimiz vardır. Bu bedenimiz doğal bir beden olarak ekilecek ama ruhsal bir beden olarak dirilecektir. Orada bize yeni bir beden verilecektir. Pavlos gerçekten göksel konutumuzla kuşatılmayı özleyerek buradaki evde inleyip duruyoruz diyor 2. Korintoslar 5:2'de. Bu bedende inliyoruz değil mi? O eski dinamiklik yok artık. Yavaş yavaş ağrılarımız da başlıyor. Ayağa kalkarken belimiz ağrıyor. Biraz fazla yürürken dizlerimiz ağrıyor. Bir konserve kapağını açmaya uğraşırken bakıyoruz ki bileklerimiz ağrıyor. Kısacası yaşlılığın belirtileri kendisini hayatımızda göstermeye başladı bile. Bu nedenle de ah vahlarımız duyulur oldular. Bunun yanlış bir tarafı yok. Çünkü inlemek kutsal kitaba uygun bir şeydir. Pavlos bu evimizde inlediğimizi söylüyor. Bedenlerimiz yaşlandıkça ölüme doğru gidiyor. Neden ölüyoruz fiziksel olarak? Çünkü organlar işlemez, görevlerini yapamaz duruma geliyorlar da ondan. Yaşlandıkça da bedendeki organlar teklemeye başlıyorlar. Bu teklemelerde ağrılı ve sancılı oluyorlar. İşte bu ağrılar, sancılar ister istemez insanı inletiyor. Ama ileride değerli dostum, sonsuz bir beden bizi bekliyor. Onu özlüyorum diyor Pavlus. İşte bu imandır. Bu imanla gidiyoruz ve biliyoruz ki bizim hayatımız, bizim geleceğimiz ve bizim sonsuzluğumuz Tanrı'dadır. Onun yanında olacağız. Bunun verdiği esenliği, huzuru, barışı yaşıyoruz burada. Her ne kadar ahlar, vahlar bizi ara sıra inletse de. İşte bu imandır kardeşim. İbrahim de Tanrı'nın söylediği söze iman etti ve bu imana göre de hareket etti. Tanrı kalk dedi ve İbrahim kalktı. Şimdi ölç dedi ve İbrahim ölçtü. Çünkü Tanrı böyle dedi ve İbrahim buna iman etti. İbrahim Mamre meşeliğine yerleşti. İlginç şekilde Mamre adının anlamı canlı, hareketli demektir. Daha sonra İbrahim burada bir kuyu kazacaktır. Hevron ile Mamre arasındaki bu kuyu bir açıdan içinde bulunan suyun verdiği canlılığı dile getirir. Her birimizin diri suya ihtiyacı vardır. İnsan sadece fiziksel ekmek ve su ile yaşayamaz. Ruhsal hayatımız olacaksa Rabbin sözüne gelmeliyiz. Yaşam suyundan her gün içmeliyiz. İbrahim'in imanı basitti ama canlıydı. Bu canlılık onun Rab ile kurduğu diri ilişkiden kaynaklanıyordu. İşte bizim iman hayatımızda da bu diri bağlantı olmalıdır. Bu diri bağlantıyı da ancak Rabbin sözü aracılığıyla gerçekleştirebiliriz.